Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meliç Boybey'i. Eserin adı Onurlu Aydın Biyografileri 1. Derleyen Ümit Zafer. Türü biyografi. Tavır Yayınları 1. basım Ekim 2010. ISBN No'su 975 64 33 11 6. Bu kitap 344 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mart 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Halkın aydını savaşçıdır. En önde olmayı, en ağır bedelleri göğüslemeyi, yeri geldiğinde kılı kıpırdamadan ölümü bile seve seve kabullenmeyi bilendir. Halkın aydını cesurdur. Doğru bildiklerini hiç kimseden çekinmeden söyler, gereğini de yerine getirir. Yeri gelir, bir söz uğruna, dar ağacına çekilmekten korkmaz. Halkın aydını, tek başına kalacağını bile bile, yolundan bir milim sapmadan yürür ve bu yolda karşısına çıkan tüm engelleri aşmak için en önde mücadele eder. Halkın aydını, en başta kendisi örgütlü olmakla, dahası ezilenlerin tek kurtuluşunun örgütlü olmaktan, örgütlü mücadele etmekten geçtiğinin propagandasını yapmakla yükümlüdür. Halkın aydını üretkendir. Yarını bugünden yaratmanın yolunun üretmekten geçtiğini bilir ve ona göre davranır. Üretkenliğinin sınırı, emekliliği yoktur. Tavır, ilk sayısından beri halkın aydınlarının yaşamını, düşüncelerini, birikimlerini ve eylemlerini aktardı. Aktarmaya da devam ediyor. Ezilen halkların onuru olmuş bu aydınların yaşamlarını ve savundukları düşünceleri, Onurlu Aydın Biyografileri başlığı altında sayfalarına taşıyan tavır, onlardan öğrenecek çok şeyin olduğuna inanıyor ve sayfalarında onları anlatmaktan onur duyuyor. Ayşe Gülen'e. Ön söz. Aydının yüzü halka dönüktür her daim. Söyledikleriyle, yazdıklarıyla ve elbette eylemiyle halkın yanındadır. Kendini ondan ayrı görmez, düşünmez, mütevazidir. Asla kibirli ve ben bilirimci değildir. Bilir ama bildiğini anlatırken aynı zamanda öğrenci olmayı unutmaz. Aydın düşüncesi ve birikimiyle halkın hem bir adım önünde hem de onunla birlikte olmasını bilendir. Geleceği bugünden kuracak olan kadroların yetiştirilmesinin, yani başka bir dilde söylemek gerekirse, içerisinde yer aldığı emekçi halkın, ezilenlerin geleceğini bugünden kurmanın birinci dereceden aktörüdür. Halkın aydını savaşçıdır. En önce olmayı, en ağır bedelleri göğüslemeyi, yeri geldiğinde kılı kıpırdamadan ölümü bile seve seve kabullenmeyi bilendir. Halkın aydını cesurdur. Doğru bildiklerini hiç kimseden çekinmeden söyler, gereğini de yerine getirir. Yeri gelir, bir söz uğruna dar ağacına çekilmekten korkmaz. Halkın aydını, tek başına kalacağını bile bile, yolundan bir milim sapmadan yürür ve bu yolda karşısına çıkacak tüm engelleri aşmak için en önde mücadele eder. Halkın aydını, en başta kendisi örgütlü olmakla, dahası ezilenlerin tek kurtuluşunun örgütlü olmaktan, örgütlü mücadele etmekten geçtiğinin propagandasını yapmakla yükümlüdür. Halkın aydını üretkendir. Yarını bugünden yaratmanın yolunun üretmekten geçtiğini bilir ve ona göre davranır. Üretkenliğinin sınırı, emekliliği yoktur. Tavır ilk sayısından beri halkın aydınlarının yaşamını, düşüncelerini, birikimlerini ve eylemlerini aktardı. Aktarmaya da devam ediyor. Ezilen halkların onuru olmuş bu aydınların yaşamlarını ve savundukları düşünceleri, Onurlu Aydın Biyografileri başlığı altında sayfalarını taşıyan tavır, onlardan öğrenecek çok şeyin olduğuna inanıyor ve sayfalarında onları anlatmaktan onur duyuyor. Elinizdeki kitap, geçmişten bugüne tavırda yayınlanmış Onurlu Aydın Biyografilerinden seçilenlerden oluşuyor. Bu kitapta Tavır Kitapları serisine bağlı olarak yenilenecek ve yayınlamadığımız aydınların yer alacağı ikinci cilt önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır. Halkı ve vatanı için yaşamış onurlu aydınların her geçen gün çoğalması dileğiyle. Bulgar Halkının Övüncü, Nikolas Yonkov Babstarov. Çeviren ve derleyen Mümine Mert, Ocak 1980. Banskado, Bulgaristan'da doğdu. İlk öğrenimini doğduğu şehirde 1916-1923 yılları arasında bitirdi. Razlog Lisesi'nde okudu. 1923-1926. Toplumsal görüşleri, edebiyat ve tiyatroya ilgisi bu dönemde oluşmaya başladı. Varna Denizcilik Okulu'nda geçen yılları 1926-1932 geleceğin şairi için ideolojik ve politik bir olgunlaşma dönemi oldu. Vapsarov, Burjuva düzeninin sert koşulları, sınıf çatışmalarının büyük sorunları ve emekçilerin devrimci mücadelesiyle karşılaştı. İlk başta görüşleri soyut bir insancılıktan kaynaklanmışsa da daha sonra tutarlı eleştiriciliğe yöneldi. Denizcilik okulunu bitirdikten sonra Koşerinova kentindeki kağıt fabrikasında teknisyen olarak çalışır ve bölgenin Komünist Parti yöneticileriyle bağlantı kurar. 1935'te Bulgar İşçiler Birliği Kongresi'nde delege seçilir. Aynı yıl Rile Vadisi Bulgar Komünist Partisi Bölge Komitesi üyesi olur. Kültürel örgütlenmelerin bağrındaki etkinliği ve 1930 yıllarında kitlesel eylemlere katılımı, militanların sektör ayrılıklarının yok edilmesini hedefleyen partinin yeni politikasına sıkıca bağlıdır. 1936'da Sofya'ya taşınır. Sonbahardan sonra Bulgar Demir Yolları'nda buharlı lokomotif makinisti olur. 1938 Kasım'ında devlet tabakhanelerinde teknisyenliğe başlar. Vaptisarov, SSCB ve Bulgaristan arasındaki yardımlaşma ve dostluk paktından faydalanarak 1940'ta Razok eylemini düzenler. Bu eyleme Sobalev eylemi de denir, katıldığı için mahkemeye verilir ve Godeç'e kapatılır. Daha sonra Teknisyen Glas ve Literatüren Kortik gazetelerinin yazı kurullarında çalışır. 1941 sonbaharında devrimci eylemlerin baş sorumlusu olan Sikavo Radoyna'nın başkanı olduğu Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Merkezi Askeri Komitesi'ne alınır. 4 Mart 1942'de yakalanır ve parti Merkez Komitesi'ne açılan davada arkadaşlarıyla beraber yargılanır. 4 ay süren işkencelerden sonra idama mahkum edilir. Vaptisarov mahkeme önünde şöyle der: "Namuslu bir yurttaş olarak vatanın kurtuluşu için çarpıştığımın bilinciyle hareket ettim. Pişmanlık duymuyorum. Kimseden de yardım istemiyorum." Yedek subay okulunun atış alanında Anton Ivanov, Anton Popov, Atanase Romanov, Petre Bogdanov ve Gorgi Umintsev ile birlikte kurşuna dizilir. Vaptisarov ilk şiirlerini gençlik derneklerinin ve çeşitli derneklerin dergilerinde yayınladı. Karastavov, Radevski, Lankov, Krelkov, Angoçev, Gendov, Soturov, Kimirel ve diğer ünlü parti üyesi aydınlarla olan dostluk bağları ona ideolojik ve sanatsal gelişiminde özel bir önem kazandırmıştır. Nikolas Yankov takma adıyla 1940 yılında hayattayken yayınlanan tek eseri Motorların Türküsü'nün kitabıdır. Vaptisarov duygusal kahramanı, zamansız ilkbaharın güzel kokusu ile barut kokusunun birbirine karıştığı dramatik ve karanlık bir devrin ürünüdür. 1930 yıllarının Christo Smerneski ve diğer proletarya şairleri gibi Vaptisarov da kahramanını Bulgar proletaryasının devrimci şiiri tarafından miras bırakılan şiirsel değerleriyle yaratmıştır. Sanatsal açıdan usta bir elle tasvir edilen bu kahraman ruhen karışık, sosyal hayatta zengin, canlı ve dinamiktir. Gerçeği ve parti savaşını onaylayan, sayıları sürekli artan emekçi kitlelerin bir habercisidir. O yaşam koşullarının kaçınılmaz olarak komünist düşüncelere götüreceği alelade işçinin, komünistin sembolüdür. O geceleri yorgunluktan bitkin yatan meçhul işçidir. O kendisini insanların içinde bulan ve insan olan, insan üzerine şiirin ana kahramanıdır. O fabrikalarda, bürolarda çalışan, tanınmamış binlerce insandan biridir. 1930 yıllarının ortalarında parti içindeki sol sapmalar kesin olarak dağılır ve dikkatler halk kitlelerine yöneltilir. Ve eğer Vaptisarov bu yeni çizginin en aktif partizanlarından biri ise bu bir rastlantı değildir. Genç işçinin yaratıcı olgunluğa eriştiği ve en önemli şairlerin ortaya çıktığı devirde parti mücadelesinin desteğini ve temelini halk kitlelerinin bağrında arar. Vaptisarov'a lirik kahraman modelini veren de bu halk kitleleridir. Ozan onların günlük çetin çalışma yaşamlarından şiirlerinin lirik atmosferlerini çıkarır. Onların ahlaksal ve psikolojik özellikleri Vaptisarov'un şiirsel dünyasına rengini verir. Komünist savaşçı ve sokaktaki adam, halk ve parti bölünmez bir bütün haline gelir. Bu birleşmeden sağlam psikolojik bir lirik kişilik doğar. Vaptisarov, trajik görüşünü ateşli bir özveri yoluyla ifade eder. Ölmeden evvel yazdığı şiirler bir kuğunun şarkıları değildir. Yaşamı selamlayarak ölüme meydan okuyanların ateşli haykırışlarını yansıtır. Kahramanın ölümü, sonsuz insan dramının zincirinin bir halkasından başka bir şey değildir. Vaptizarov'un şiiri, teknik ilerlemenin dinamizmini gösterir. Çağın endüstriyel görünümünü algılama olanağı sağlar. Bu havasıyla, ozan, modern teknikle ekmek ve özgürlük için mücadelenin, insanla makinenin bağını, olağanüstü bir gerçekçilik ve şiddetle göstermeyi başarır. Şiirlerinden örneklerle düşüncelerini açalım ve onu daha yakından tanımaya çalışalım. Dramatik şiir, düello. Vaptizarov'un yazdığı en iddialı ve hırslı şiirlerinden biridir. Bu yapıtta insanlığın devamlı ve şaşmaz bir şekilde mutluluk ve kurtuluşa doğru gittiği önlenemeyen bir coşku ve inançla gerçekleştirilmiştir. Şiire başlar başlamaz, geçişe gerek duymadan ozan bize hemen kavga meydanını gösteriyor. Biz ellerimizi sıkıca ördük, seninle sıkıca kapıştık. Kan damlıyor yüreğimden, sense çökmüşsün. O zaman birisi yere yığılacak, birisi yenilmiş olacak. Ve yenilen sen olacaksın. İnanmıyor musun? Korkmuyor musun? Ama ben her hamleyi düşündüm. Son cesaretimi topladım. Ve yenilmiş olacaksın sen. Dökülen, kudurmuş hayat. Kapitalizmin çok sade bir simgesi olarak dökülen kudurmuş hayatın karşısında devrimci proletarya adına konuşmaları ozanımız yüklenmiştir. Vaptizarov aynı şiirin bir başka bölümünde emperyalizmin bilimi ve ilerlemeyi engelleyemeyeceğini anlatır ve insanlığın kazanımlarına devrimciler adına sahip çıkar. Hatırlıyorsun değil mi? Bir motor çınlıyor gülüşü ve iyimserliğiyle sisler. Hani kuşlar bile inmiyor ıslak boşluklara. Parçalıyor buzlu perdeleri bir motor kanatlarıyla. Değiştiriyor yeryüzünü ve benzin buharlarının patlamasıyla temizliyorlar yolu gelişimi. Devrimci savaşın her yerde patlaması ve enternasyonalizmin güncel bir konu olmasından etkilenen Vaptizarov, dinamik bir ifade kullanarak emperyalizmin son günlerini yaşadığını gösteriyor. Ve ben yanıyorum, sen de yanıyorsun ve ikimiz ter içinde yüzüyoruz. Ama senin gücün tükeniyor, zayıflıyor, düşüyorsun sen. Onun için acımasızca ısırıyorsun, ölüm korkusu içindesin belki de. Bir başka önemli şiiri olan Tarih, tarihi ve onun gelişimini sağlayanın kitleler olduğunu gösterir. Burada başrolde antifaşist savaşçıları görüyoruz. Onlar halkın temsilcisi olarak hareketin içinde bir damla olduklarının farkındadırlar. Fakat kanlarıyla kahramanlık destanları yazdıkları için de mutluluk içindedirler. Şiirin başında antifaşist hareketin geniş tabanı gösterilmeye çalışılır. Biz meşhur kişiler değildik, çalışırdık fabrikalarda, bürolarda. Biz köylüydük ki bizler ekşi ekşi soğan ve ekmek kokardık. Ve sarkık bıyıklarımız altında hayata hınçla küfrederdik. Devrimci fikirlerin bereketli topraklar bulmasının esas nedenleri de ağır çalışma koşulları ve ucuz ücretlerdir. Gerçekçi köy tablosunu çizerek Vaptizarov halkın sefaletini sergiliyor. Tarla kenarlarında doğardık, dikenlerin orada, kuytuda. Analarımız ter içinde yatarlardı. Kurumuş dudaklarını ısırarak sinekler gibi ölürdük güzün. Bronşitten çekerdi kadınlar. Şarkıya dönüşen ağıtlarını yalnız yaban otları duyardı. Faşist terör arttıkça devrimci mücadele kızışır. Özgürlük arzusuyla dolup taşan gençler silahlı mücadeleye çekinmeden atılır ve sabretmenin kemikleşmiş felsefesini atarak yeni ideallerine sarılırlar. Sosyalizm. Böyle gelmiş, böyle gider derlerdi evde babalarımız. Bizse surat asıp tükürürdük onların aptalca felsefelerini. Öfkeyle kalkardık sofralardan. Ve dışarıya çıkardık. Ki orada bir umut sarıyordu bizi, güzel ve aydınlık bir şeylerle. Bu büyük şiirin sonunda da devrimci bir sadelik gösterilir. Gerçek devrimciler kariyer ve herhangi başka bir ödül beklemeden bu savaşa katılmışlardır. Onlar sadece halkın mutluluk ve refahını sağlamak istemektedirler. Ve onlar için en büyük ödül bunların gerçekleşmesi olacaktır. Bu büyük mücadeleye katılanların hepsi her an ölebileceklerini bilmektedirler. Ve istedikleri son şey de başarılarını emin ellere bırakmaktır. Halkına karşı büyük sevgisinden dolayı ölüme göze alan bu kişiler, gelecek nesillerin mücadelenin zorluklarını bilip, kazanılmış zaferlerin korunmasını ve değerinin bilinmesini istiyorlar. Fakat anlat, basit kelimelerle bizim nöbeti, devir alacaklara, onlara, gelecekteki nesillere savaşmışlardı da de, korkusuzca. Genç yaşta ölmesine rağmen büyük şair arkasında çok değerli bir edebi miras bırakmıştır. Tarih ve Düello'nun yanında diğer önemli şiirleri Hatıra, Korkmayın Çocuklar, Fabrika Kuracağız, İnanç, Mektup, İnsan İçin Türkü, Vasiyettir. Şiirlerinden başka röportajları da vardır. Açık Deniz'de Marmara Adası, Süveyş Anahtarı, Tiyatro ve Seyirciler, En Gençlerin Edebiyatı Üzerine adlı makaleler, Baraj, Dalgaların Uğradığı Zaman adlı radyo oyunları da yazmıştır. Halklar arası dostluk ve barışı olağanüstü katkılarından dolayı 1952'de Barış Ödülünü aldı. 19 Haziran 1953'te Budapeşte'de de Dünya Barış Konseyi Nikolas Yonkov Vapsorov'a Bulgar Ulusal Ozan ve Kahraman unvanını verdi. Şiir Vapsorov, samimice, karıma. Seni nasıl çağırayım sevgilim? Dolduruyor kalbimi nameler. Fakat benim sevgime isim yok. Ve öyle kalpten mısralar, seni güçlükten içinde tanıdım diye mi sevgilim? Öyle fethettin beni. Yoksa bunun için günler mi kabahatli? Engebeli, kahramanlıklarla bezemeli, bu tarihsel ve anıtsal günlerde. Dar ağacı, mapus ve savaşlarla dolu. Aşk daha gerçek, daha derindi. Çünkü ölüm gözlüyor yolumuzu. Ama biz daha 25 yaşındayız. Çiçek açmış çağırıyor gençliğimiz. Hayır, hayır, biz seninle düşeceğiz. Aşkımızı da göz kırpmadan feda edeceğiz. Ve yine kimse, kimse bilmesin o Eylül günkü hülyalarımızı. Yine temiz sevinç dolup taşsın doğmamış oğlumuz Vladimir için. Ölümden önce. Kavga acımasız, gaddardır. Kavga dedikleri gibi destansı. Ben düştüm, yerimi başkası alacak ve o kadar. Burada kişinin ne önemi var? İnfaz ve infazdan sonra kurtlar. Bu kadar basit ve mantıklıdır. Fırtınada yine birlikte olacağız. Halkım benim, çünkü birbirimizi seviyorduk. İnanç. İşte, nefes alıyorum. Çalışıyor, yaşıyor ve şiirler yazıyorum. Başarabildiğini kadar. Kaşlarımızı çatmış, bakışıyoruz hayatla dik dik. Ve onunla savaşıyorum, gücümün yettiği kadar. Hayatla ölüm kalım savaşındayız. Fakat sen sanma ki hayatı sevmiyorum. Aksine, aksine ölmek üzere olsam bile hayatı çelik şamarı ile ben yine seveceğim. Ben yine seveceğim. Diyelim ki şimdi assalar ipi boynuma ve nasıl bir saat daha yaşamak ister misin deseler hemen haykırırım, indirin, indirin. Daha çabuk indirin ipi canavarlar. Onun için hayat, her şeyi yapabilirim. Uçabilirim. Göklerde maket uçağıyla patlamaya hazır roket içine girebilirim tek başıma. Uzayda bilinmeyen gezegen arayabilirim sonsuzluklarda. Ama her şeye rağmen hissedeceğim o hoş kıpırtıyı içimde. Yukarıya baktığımda göreceğim gökyüzünün maviliğini. Her şeye rağmen hissedeceğim o hoş kıpırtıyı içimde. Ki hala yaşıyorum, ki hala var olacağım. Fakat diyelim ki siz bir buğday tanesi kadar olsanız benim inancımdan. Haykırırdım o zaman. Kalbinden yaralanmış panter gibi haykıracağım acımdan. Geriye ne kalacak benden o zaman? İlmiklenmiş olacağım. Ve daha açıkça ve daha doğruca soygundan bir an sonra ben bir hiç olacağım. Belki de yok etmek istiyorsunuz onu. Benim inancımı. Müjdeli günler için benim inancımı. Ki yarın hayat daha iyi, daha güzel olacak. Peki nasıl hücum edeceksiniz baylar? Kurşunla? Hayır, yaramaz. Arta kalan da para etmez. O derin göğsümde çelik zırhla kaplıdır ve onu delecek mermi daha yoktur. Daha yoktur. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.